Ayrım 36.
Dipnot, AİHM'nin Actio Popularis yasağı konusundaki aynı yaklaşımı için bakınız Mark Belçika 13.6.1979 A31 PR27 Johnston ve diğerleri İrlanda 18.12.1986 A112 PR42 Norris İrlanda 26.10.1988 A142 PR3031. Hatırlanacağı üzere Klass davasında başvuru sahipleri Alman telefon dinleme yasasının sözleşmenin 8. maddesine aykırılık oluşturduğu iddiasında bulunmuşlar ve başvuru kabul edilebilir bulunarak esastan incelenmiştir. Aynı şekilde Belçika dil davasında da Belçika vatandaşı olan anne ve babalar hem kendileri adına hem de çocukları adına Belçika eğitim dili mevzuatının eğitim hakkını düzenleyen bir nolu protokolün 2. maddesine aykırılığı iddiasında bulunmuşlardır. Dipnot AİHM 23.7.1968 A6 PR10. Belirtelim ki Actio Popularis yasağı ya da soyut norm denetiminin ilke olarak kişisel başvuru davasına konu edilememesi devlet başvurularında aranmamaktadır. Devlet başvurusunu kişisel başvurudan ayıran en temel noktalardan birisi de budur zaten. Çünkü devlet başvurusunda taraf devletin sözleşmeye aykırı mevzuatının soyut norm denetiminin yapılması mümkünken kişisel başvuruda ancak somut norm denetimi yapılır. Bunun için de kişisel başvuruda mağdur sıfatının olması aranırken devlet başvurusunda şikayet konusunu oluşturan mevzuat nedeniyle başvuru sahibinin mağdur olup olmadığına bakılmaz. Dipnot AİHM Otto Preminger Institut Avusturya İrlanda İngiltere 18.1.1978 PR240 29.1994 A295 PR39 Findlay Birleşik Krallık 25.2.1997 PR67. Bu durum sözleşmenin hazırlık çalışmalarında da Travo Preparatoire açıkça belirtilmiştir. Zaten sözleşmenin 33. maddesine bakıldığında mağdur kavramına yer verilmediği görülecektir. Her taraf devlet, diğer taraf devlete karşı sözleşme ve ek protokollerindeki hükümlerden birini ihlal ettiği iddiası ile ilgili olarak mahkemeye başvuruda bulunabilir. Dolayısıyla başvuruda bulunan devletin kendisine zarar verdiği ya da menfaatini ihlal ettiğini ileri sürmesine, bunu ispat etmesine gerek yoktur. Salt sözleşmeye aykırılık iddiasının soyut bir tarzda ifade edilmesi yeterlidir. Başka bir deyişle, sözleşmeye aykırılığı ileri sürülen durumun menfaatini doğrudan yahut dolayısıyla etkilediğini ortaya koyması gerekmemektedir. Ne var ki İrlanda-İngiltere davasında mahkemenin ifade ettiği gibi sözleşmeye aykırılık durumunun Avrupa kamu düzeni menfaatini ihlal ettiğini göstermesi gerekir. Dipnot AİHM İrlanda-İngiltere 18.1.1978 PR240. Devlet başvurularında sözleşme ihlalinden dolayı başvurucu devletin doğrudan veya dolayısıyla menfaatinin ihlal edilmiş olmasının aranmamasının temelinde somut menfaatlerin değil sözleşmenin getirmiş olduğu Avrupa kamu düzeni anlayışının korunması yatmaktadır. Yani ortak güvence sisteminin doğal bir sonucu olarak her taraf devlet sözleşme ile getirilen insan hakları düzenine saygı gösterilmesinden dolayı sorumludur. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 37. Bu anlamda düşünüldüğünde taraf devletlerden birinin sözleşme ve protokollerinde yer alan bir hükmün ihlaline karşı diğer taraf devlet veya devletlerin başvuruda bulunmalarında menfaat ihlalinin varlığı ab initio kabul edilmiştir. Şu halde devlet başvuruları actio popularis niteliği taşımak durumundadır. Başka bir deyişle, bu başvurular taraf devletlerin işlem ve eylemlerinin sözleşme hükümleriyle bağdaşır olup olmadığının soyut anlamda teste tabi tutulmasını amaçlamaktadır. E. Mağdurun ölümü ve mağdur sıfatının mirasçılara geçişi. Ne sözleşme, ne yeni, ne de eski mahkeme içtüzüğü, sözleşmenin ihlali nedeniyle mağdur olan kimsenin ölümüne ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Bir başvurunun yapılması öncesi veya başvuru yapıldıktan sonraki süreçte mağdurun ölümü üzerine başvuru yoluna ilişkin haklar ve sonuçları ne olacaktır? Bu konuda çeşitli ihtimaller düşünülebilir. Eğer başvurucu henüz başvuru yapılmadan ölmüşse, elbette ihlalden dolayı hayatta olmayan gerçek mağdur adına herhangi bir kişi tarafından başvuru yapılamaz. Olsa olsa dolaylı bir mağduriyeti varsa bizzat kendi adına başvuru yolunu kullanabilir. Ancak hayatta olmayan biri adına yakın bir akrabası veya mirasçısı tarafından başvuruda bulunulabilmektedir. Başka bir deyişle, ölen mağdurun kan bağı içerisine giren akrabaları ve eşi başvuruda bulunabilmektedir. Şu halde kişi gerçek mağdurun ölümü halinde, dolaylı mağdur sıfatıyla kendi adına ve ölen akrabası adına birlikte başvuruda bulunma hakkına sahip bulunmaktadır. Dipnot, örneğin Kurt Türkiye 25-5-1998, oğlu ve kendi adına, Yaşa Türkiye, amcası ve kendi adına, 2-9-1998. Belirtelim ki, yakın akraba ölçütünü hayli esnek olarak kullanmakta, birinci derecenin dışında kalan alt ve üst soy ile yan soyu da içerecek bir genişlikte ele almaktadır. Nitekim Yaşa Türkiye başvurusunda amcasının ölümüne karşı adına yeğeni tarafından 4. derece yan soy hısımlık yapılan başvuruyu mağdur sıfatı bakımından reddetmemiştir. Dipnot AİHM Yaşa Türkiye 29-1998. Böyle bir ihtimalin varlığında gerçek mağdurla adına başvuruda bulunan hısım arasında maddi finansal bir bağımlılığın varlığı aranmamaktadır. Örneğin Keenan İngiltere başvurusunda başvuru sahibinin oğlu başvuruyu babasının ölümünden sonra ve onun adına yapmıştır. Oysa kendisi 18 yaşından büyüktür ve kendisinin de bakmakla yükümlü olduğu hiçbir kimsesi yoktur. Bu durum İngiliz Fatal Accident Act, ölümcül kaza yasası ve mahrumiyet zararı çerçevesinde işlem yapılmasını ortadan kaldırmaktadır. Ölüm nedeniyle maddi bir kaybının olmaması, Keenan'ın başvuruda bulunmasına engel oluşturmamıştır. Dipnot AİHM Keenan İngiltere 18-4-2001 Aktaran ve yorumlayan Yıldız Leach AGE sayfa 34. Kişinin ölümünden sonra onun adına başvuru yapılmasında başvurucunun kişisel menfaati olmasa da başvuru konusunun Avrupa kamu düzenini ilgilendirmesi durumunda başvuruya bakılabilmektedir. Ölen kişiyle yakın bağları olması kavramına geçmişte bakılmaktaysa da artık bu yaklaşım terk edilmiştir. Başvuru hakkının doğrudan mağdur, gerçek mağdur tarafından kullanılmış olmasından sonra başvurucunun ölmesi üzerine yukarıda belirttiğimiz yakın akrabaları veya mirasçıları başvuruyu sürdürebilirler. Bununla birlikte eğer başvurunun bunlar tarafından sürdürülmesinde korunan bir menfaatleri bulunmuyorsa ve başvuru da sözleşme açısından genel menfaate yönelik değilse kayıttan düşürülmesine karar verilebilmektedir. Şu halde ilki olarak başvurucunun ölümünü müteakip başvuruyu takip hakkı, ölen başvurucunun yasal mirasçılarına veya yakın aile bireylerine geçebilecektir. Dipnot: Nitekim başvurucunun davanın görüldüğü bir sırada ölümü ve mirasçılarının da mirası reddetmeleri üzerine komisyon başvurunun kayıttan silinmesi kararı almıştır. Bakınız Bultrini, A. Refi, B. G. Le décès de la partie requérante dans la procédure devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme. The Birth of European Human Rights Law, Editör M. Salvia de M. E. Villager, Baden 1998, sayfa 293, DN3. Bu konu hakkında AİHM'nin yaklaşımını 27-2-1980 tarihli Dever Belçika davasında bulmaktayız. Bu davada Bay Dever komisyona başvuruda bulunmuş ancak kısa bir süre sonra ölmüştür. Ölümünden bir ay sonra sağ kalan eşi ve 3 kızı komisyona başvurarak davanın sonucunun maddi ve manevi açıdan kendilerini etkilediğini ve dolayısıyla davayı takipte kendilerinin menfaati bulunduğunu ileri sürerek davaya devam etmek istediklerini beyan etmişler ve bu istemleri kabul edilmiştir. Dipnot: AİHM PR 37, aynı yönde bakınız Lukanov, Bulgaristan 23-1997 PR 35, ex Fransa 31-3-1992. Bu başvuruda HIV virüsüne yakalanan hemofili hastası olan kişinin açtığı ancak başvuru devam ederken öldüğü davayı ebeveynleri devam etmek istemiş ve mahkeme tarafından karşı konulmamıştır. Lasky, Jaggard ve Brown, İngiltere 19-2-1997 sadomazoşistik faaliyetleri nedeniyle soruşturulan ve ceza yaptırımına tabi tutulan başvuruculardan Lasky, başvuruyu müteakiben ölmüş ve yerine başvuru ile ilgili işlemler babası tarafından yürütülmüş ve mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Aynı şekilde Ahmet Sadık Yunanistan davasında 15-11-1996, Sadık Ahmet'in yaptığı başvuruyu ölümünden sonra karısı ve çocuklarının devam istekleri, meşru manevi menfaatleri bulunduğundan bahisle kabul edilmiştir. Böylece başvurucunun ölümü ardından eş ve çocuklarının davayı onun adına sürdürmelerinde ilke olarak herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Dipnot: Lambert, Le Beneficiaire, nokta nokta nokta, sayfa 23. Dolayısıyla bugün başvurucunun ölümünün ardından yasal mirasçıları olan çocukları ve eşi tarafından davanın onun adına takip edilmesi kural olarak yerleşmiş bulunmaktadır. Hatta mahkeme tarafından bu daha da esnek bir biçimde yorumlanmakta ve ölen başvurucuyla hısımlık anlamında bir yakınlığı bulunan ve başvurunun sürdürülmesinde önemli görülebilecek bir menfaati bulunan kişiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Sonuç olarak ölen adına davanın sürdürülmesinde mahkeme bugün oldukça esnek bir tutum sergilemektedir. Geçmişte sadece ölenin mirasçısı niteliğini taşımak, kalite deritiye ve başvurunun sürdürülmesinde de maddi ve veya manevi menfaati bulunmak koşullarına yer verilirken, Scherer İsviçre kararı ile birlikte bu kavram zikredilmeksizin ölenin yakın aile üyeleri kavramı, membre proche de la famille, kullanılmaya başlanmıştır. Dipnot: Komisyon ilk içtihatlarında başvurunun konusu itibarıyla başkalarına geçme özelliği taşıyıp taşımadığı, başvurunun sürdürülmesindeki menfaati, ihlalden dolayı bir mağduriyetinin var olup olmadığı gibi ölçütleri kullanmaktaydı. Bu bağlamda komisyon örneğin Türkiye'ye iadesine karar verilmiş olan ölen kişi adına kardeşi tarafından yapılan başvuruda iade kararının kadük olduğunu, Ölen adına başvuruyu sürdürmekte başvuru konusuyla doğrudan hiçbir bağın olmadığı, başvuruyu sürdürmek bakımından herhangi bir meşru çıkarının bulunmadığı gibi gerekçelerle reddetmiştir. Bakınız AİHK Rekno 10.308/83-73/1984 DR 36 sayfa 236. Aktaran Bultrini Refi AGM sayfa 294 DN 12. Scherer İsviçre 25.3.1994 A 287 PR 31. Mahkeme ölen kişinin yakın aile üyeliği olma ve başvuruyu sürdürme isteminin belirtilmesi koşuluyla başvuruyu devam ettirmektedir. Şu halde artık ölenin mirasçısı olması koşulu aranmamaktadır. Elbette mirasçılık sıfatı başvurunun devamı açısından yeterli görülmektedir. Ancak ölenin mirasçısı sıfatına sahip olunmasa da, ölenin yakın aile üyesi sıfatıyla başvuruyu sürdürme iradesinin varlığı durumunda başvuru görülebilmektedir. Denilebilir ki ölenin yakın aile üyesi kavramı içerisinde değerlendirilebilen bir kimse, iradesini açıkça belirtmek kaydıyla otomatik olarak dolaylı mağdur sıfatıyla başvuruyu kendi adına veya ölenle birlikte sürdürme hakkına sahip olmaktadır. Dipnot Bultrini Refi AGM sayfa 298-299. Burada ölenin maruz kaldığı sözleşme ihlalinin yakın aile üyesi olması nedeniyle kendisinde de bir yansımasının olacağı fikri hakimdir. Şunu da belirtelim ki doğrudan mağdurun başvuruyu müteakip ölümünden sonra yakın aile üyesinin başvuruyu sürdürme konusundaki irade açıklaması olmasa da başvuru konusu Avrupa kamu düzeni açısından önem taşımaktaysa mahkeme başvuruyu görmeye devam eder. Çünkü denetim sisteminin temelinde kolektif, ortak çıkarların korunması düşüncesi yatmaktadır. Dipnot Bultrini Refi AGM sayfa 298-299. Eğer başvuru yapıldıktan sonra başvuru sahibi ölmüş ve yakın mirasçıları da mirası reddetmişlerse veya yakın aile üyeleri tarafından başvurunun sürdürülmesi konusunda bir irade ortaya çıkmamışsa, temsilcisinin de davayı takipte hiçbir menfaati bulunmuyorsa ve sözleşmeyi ilgilendiren genel bir menfaat de söz konusu değilse, başvurunun kayıttan düşürülmesi yönünde karar verilecektir. Dipnot AİHK 11.7.1977 Rekno 7060/75 Ex Federal Almanya Cumhuriyeti DR 9 sayfa 47. F. Mağdurluk sıfatını sona erdiren durumlar ve başvurunun seyri üzerindeki etkisi. Davanın açılmasıyla sonuçlanması arasında geçen süre içerisinde mağdur sıfatı üzerinde etki yapabilecek bir takım durumların varlığı ile karşı karşıya kalınması mukadderdir. Dipnot Cohen Jonathan Aspect European des droits fondamentaux sayfa 23. Acaba mağdur sıfatı ya da menfaatin varlığı Strasbourg organlarında başvurunun yapıldığı anda yeterli olacak mıdır, yoksa yargılama sürecinin sonuna kadar bu sıfatın devam etmesi aranacak mıdır? Başvuru yapıldıktan sonra aleyhine başvurulan devlet, sözleşmeyi ihlal ettiğini açık veya örtülü olarak kabul edip, başvurucunun mağduriyetini giderici çözümler getirebilir ve sözleşmenin ihlalinden doğan kayıplarını karşılayabilir. Örneğin başvurucunun sözleşme ihlalinden kaynaklanan zararlarını tazmin edebilir, sözleşmeye aykırılık oluşturan yasa kuralı veya işlem davalı devlet yetkili organlarınca kaldırılabilir veya değiştirilebilir. AİHM'deki başvurusu devam ederken kişi beraat edebilir, mağduriyetiyle ilgili olarak ilgili otoritelerce çözüm getirilebilir. Dipnot, AİHM İnze, Avusturya 28-10-1987, PR32, Ekle, Almanya 17-7-1982, PR66, AİHK 5-12-1978, Rekno 7658/76, DR 15, sayfa 128, Ex Danimarka DR 15 sayfa 128, 13-12-1978, Rekno 6504/74, DR 16 sayfa 5, 8-7-1987, Rekno 10868/84, DR 51 sayfa 62, nakleden Şariye AGE sayfa 254, AİHM K Avusturya 2-6-1993 PR 15 nakleden Lambert lebeneficiaire nokta nokta nokta sayfa 20. Acaba bu durumlarda mağdur sıfatı sona erdiği düşüncesiyle davaya son verilecek midir? Strasbourg organlarının yaklaşımı, başvuru yapıldıktan sonra alınan önlemlerin başvuru sahibine iddia edilen ihlali makul ölçüde giderici ve tatmin edici bir çözümün sunulmuş olmasına bağlı olarak mağdurluk sıfatının ortadan kalkacağıdır. Dipnot, Cohen-Jonathan, Aspect européen des droits fondamentaux, sayfa 24. AİHM'nin başta Ekle Almanya kararı olmak üzere birçok kararında bu yaklaşımı kabul etmiş olduğunu görmekteyiz. Gerçekten de mahkemeye göre başvuruyu müteakip mağdurluk sıfatı iki kümülatif koşula bağlı olarak ortadan kalkar. Bunlardan birincisi, aleyhine başvurulan devletin yetkili idari ve veya yargısal organlarınca İhlalin açık ya da örtülü bir biçimde kabul edilmiş olması, diğeri ise bu ihlalin ortaya çıkarmış olduğu kayıpları veya mağduriyetleri gidermeye matuf çözümlerin remède de façon adéquate getirilmiş olmasıdır. Dipnot, AİHM Ekle Almanya 17-2-1982 PR 66-69 İnze Avusturya 28-10-1987 A126 PR 32 Association Ekin France 18-1-2000 17-7-2001 PR 37 ve 38 Labita İtalya 6-4-2000 PR 142 Constantinescu Romanya 27-6-2000 PR 40 Brumarescu Romanya 28-10-1999 PR 50